Ayrım 31. Papaz her zaman pilav yemez. Yohannes Mario Zimmel. Sayfa 383. 7. kısım. Başını salladı ve tam yerindesin Morris dedi diye anlatıyordu FBI Başkanı S. Edgar Hoover dikkatle dinleyen Thomas Lieben'e. Pamela Faber yanında oturuyordu ve ciddi bir görünüşü vardı. Üçü de Fransız konyağı ile koyu kahvelerini içip sigaralarını tüttürüyorlardı. Büyük hindi ziyafeti bitmişti. Hoover uzun ve kalın bir puro yaktı. Bir duman bulutu üfledi. Daha sonra neler olduğunu anlatayım. Morris ve Mark hiç geçinemiyorlardı. Fakat geçinmek zorundaydılar. Gerçekten böyleydi bu. O gün Mark Morris'e para ve bir şifre kitabı verdi. Sonra ona bir fotoğraf stüdyosu açmasını söyledi. Böylece yetkililerin nasıl geçindiği konusundaki meraklarını önlemiş olacaktı. Mark ayrıca Morris'e gizli bilgileri nasıl ve nereye bırakacağını ve emirleri nasıl alacağını da bildirdi. Toplu iğne başından büyük olmayan mikrofilmler madeni kağıt mendiller paraların içine kullanılmış portakal kabuklarının arasına konacaktı. Küçük mıknatıslarla umumi telefonlara, posta kutularına, park sıralarına da yapıştırılabilirdi.
İşler iyi ilerliyordu dedi Hoover. Morris Mark'a tahammül edemese de emirleri yerine getiriyordu.
Ne gibi emirler?
Ne yazık ki ciddi işler diye cevaplandırdı Hoover içini çekerek. Morris'in Paris'teki Amerikan elçisine söylediklerine bakılırsa buna şüphe yok. Mark'ın casus şebekesi Sovyetlere bol bilgi sağlamıştı. Örneğin Morris'in ifadesine göre kendisi çok gizli yeni bir roket üssü hakkında bilgi topluyordu.
Hiç aksaklık olmadı mı diye sordu Thomas.
Evet, bir kız. Bu da Morris'in söylediklerinin doğruluğunu ispatlıyor. Bak şuna.
Hoover masaya Thomas'ın önüne aşınmış bir 5 sent koydu.
Kaldır ve yere at.
Thomas söyleneni yaptı. Para ikiye ayrıldı, içi boştu. Ufacık bir film iç taraflarından birine yapıştırılmıştı.
Bir mikrofilm parçası dedi Hoover. Mark'tan şifreli bir haber var. FBI'daki en iyi adamımız 4 yıldır çözmeye çalışıyor.
Para elinize nasıl geçti diye sordu Thomas.
Sırf rastlantı sonucu. James Botzert adında gazete satıcısı bir çocuk 1953'te buldu.
O yıl Brooklyn'de bir apartmanda merdivenlerden aşağıya koşarken sözü geçen çocuğun ayağı takıldı. Burun üstü düştü. Ceplerindeki bütün bozuk paralar yere saçıldı. Şu taliye bak diye söylenerek paraları toplamaya başladı. Birden avucunda garip bir 5 sent buldu. İnceleyerek parmakları arasında çevirmeye başladı. Derken para ikiye ayrılmıştı. Paranın iç tarafında siyah bir nokta gözüne çarptı. Aman Allah'ım! Çocuk daha birkaç gün önce casusluk filmi görmüştü. Filmde mikrofilmlerin sigara kutularında saklandığı anlatılıyordu. James paranın içindeki siyah noktada mikrofilm olup olamayacağını merak etti. Amerika Birleşik Devletleri James Botzart'a sonsuz teşekkür borçludur. Çünkü parayı en yakın polis karakoluna götürdü. Nöbetçi subayı çocuğa güldü. Fakat çavuş Levon, "Hayır Jose, FBI'ye yollayalım parayı. Belki hepimizin adı gazetelere geçer," dedi. O tarihte adları gazetede çıkmadı. Fakat iki FBI ajanı James'i evinde arayıp iyice sorguya çektiler. Nerede düştüğünü sordular. "Fulton sokağı 252'de," dedi. Burası zemin katları dükkanlarla dolu olan koca bir bloktu. Birinci ve ikinci katlar büroydu. Üst katlarda sanatçılar, seyyar satıcılar, küçük memurlar yaşıyordu. Koca binada FBI'ın bile bürosu vardı. İki ajan bütün binayı iyice araştırdı. Orada yaşayanlar hakkında herhangi bir şey bulunamadı. Yıllar geçti, mikrofilmin ne olduğu anlaşılmadı ve sahibi de bulunamadı. Milli güvenlikten sorumlu kimseler Amerika'nın göbeğinde 1953 ile 1957 yılları arasında faaliyetleri gün geçtikçe daha tehlikeli hal alan bir casusluk şebekesinin varlığından emin oldular. O sıralar Edgar Hoover Thomas Lieben'e Morris'in gün geçtikçe dejenere olduğunu söyledi. Dunya Melanin ile tanıştıktan sonra durumu gün geçtikçe kötüleşiyordu. Sık sık dövüşüyorlardı. Bu durumu Mark'ın Moskova'ya rapor etmiş olması gerekiyordu. Çünkü aniden Morris'i geri çağırdılar. Morris de Paris'teki Amerikan Büyükelçiliğine giderek siyasi mülteci olarak kabulünü isteyip bütün bildiklerini anlattı. Peki ama yine de pek fazla bir şey söylemiş sayılmaz dedi Thomas.
Yeterli değildi, dedi Hoover. Fakat izlenecek yolu gösteriyordu. Esrarengiz Mr. Mark, Morris'in adresini öğrenmemesi için elinden geleni yapmasına rağmen, Morris bir keresinde peşine düşmeyi başarmış. Neresi olduğunu tahmin et.
Buldum. Fulton Sokağı 252 değil mi?
Doğru, yıllar önce James Bozart'ın düşüp parayı bulduğu yer.
Bir an için kimse konuşmadı. Sonra Thomas kalktı ve pencereye yürüdü. Orada durup geniş, iç açıcı görüntüyü seyretti.
S. Edgar Hoover, adamlarından içinde Miss Faber'in de bulunduğu bir grup orayı neredeyse mikroskopla incelediler. Morris'in tarifi tıpatıp en üst katta yaşayan ve apartmanın en sevilen kiracısı olan bir ressama uyuyor. İsmi Goldfuss Emil, Robert Goldfuss. Fulton Sokağı 252 numarada 1948'den beri yaşayan bir Amerikan yurttaşı. Şimdi başlayabilirsiniz Miss Fiber.
Pamela, Goldfuss'u haftalardır izliyoruz, dedi. Bir düzine telsizli, radarlı, televizyonlu FBI arabası peşinde. Şimdi Goldfuss peşinde biz olmadan tek bir adım bile atamaz. Sonuç menfi.
Fakat anlamıyorum, dedi Thomas. Casus olduğundan bu kadar eminseniz niçin tutuklamıyorsunuz?
Pamela başını salladı. Avrupa'da değiliz Herr Lieven.
Amerika'da, diye açıkladı S. Edgar Hoover. Biri ancak kanunsuz bir iş yaptığından kesinlikle emin olunursa yakalanılabilir. Ancak böyle bir durumda tutuklama kararı verilir. Goldfuss'un casus olduğundan şüpheleniyoruz. Fakat bunu ispat edemeyiz. Elimizde kesin delil olmadan hiçbir yargıç tutuklama kararı veremez.
E Morris'in ifadesi ne oluyor?
Bu bize özel olarak verilmiş bir ifade. Goldfuss aleyhine açık ifade vererek hiçbir zaman Rusya'daki ailesini tehlikeye atmaz.
Anlıyorum. Peki bu durumda onu nasıl ele geçireceğiz?
Hoover sessizce güldü. Biz de soruyu size soruyoruz Herr Lieven. Dunya Melanie'nin ahbabı olduğunuzu öğrendikten sonra peşinize düştük.
8. Kısım. Rusya'da şiş kebabı soğanla yaparlar, diye bağırdı şişman Boris Roganov.
Rusya'da şiş kebabı soğanlı yapılmaz, diye bağırdı Thomas Lieven.
İki adam karşılıklı durmuş, öfkeden titriyorlardı. Yumruklar sıkılmıştı. Hava müthiş sıcaktı. New York'ta 19 Haziran 1957 günü saat 3.30'du. Şiş kebap hakkındaki tartışma 41. sokakta Rus lokantasının mutfağında oluyordu. Roganov dükkanın sahibiydi. Thomas birkaç gündür devamlı geliyordu buraya. Dunya Melanin yemeklerini burada yemek alışkanlığını edinmişti. Yakınlardaki Doktor Mason'ın muayenehanesinde çalışıyordu. Acı bir beraberlik olmuştu. Hala ateşli ve güzel Dunya, Morris'in gidişine üzülüyordu. Morris'ten söz ettiği zaman gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sık sık bahsediyordu ondan. Biraz kendi isteğiyle, biraz da Thomas deştiği için. Bu görüşmelerden işe yarar bir şey çıkmadı ortaya. Dunya Thomas'a çok şey anlattı. Fakat fazla bir yardımı olmadı anlattıklarının. Dunya'dan ayrılınca Thomas Pamela'ya gidiyor, onun aracılığıyla Hoover'a rapor veriyordu. Pamela'nın Manhattan'da küçük bir dairesi vardı. Thomas Waldorf Astoria'da kalıyordu. Günler birbirini izledi ve hiçbir şey olmadı. Thomas Pamela'da nedenini anlayamadığı bir huzursuzluk seziyordu. Dunya ile sık sık buluşup Goldfuss'u suçlu çıkaracak bir şey bulmaya çalışıyordu. Fakat Dunya sanki adama hiç rastlamamıştı. Sevgili Morris'i için ne kadar üzüldüğünü anlatıp duruyordu sadece. Önceki gün şiş kebap istemiş, Thomas da hemen kuzu eti alıp 12 saat bekletmişti. Et şimdi tam kıvamına gelmişti. Thomas da etleri şişlere geçirmeye başlamıştı. Şişko Roganov da kalın soğan dilimleri kesmeye koyuldu. Ateşli bir tartışma çıktı sonra. Ardından tekrar anlaştılar. Fakat o gün daha bir sürü bela çıkacaktı. Her zamanki gibi geç kalan Dunya görünüp Thomas'la birlikte sofraya oturduğunda biraz şaşkın ve öfkeli gibiydi. Başını elleri arasına almış, Thomas ne söylese ya da yapsa bir kusur buluyordu. Sonunda biraz sakinleşir gibi oldu.
''Kusuruma bakmayın, bugün deli gibi çalıştık, bir ara bayılacak gibi oldum.''
''Sebebi neydi?''
''Vallahi New York şehrinin yarısı aşı olmaya kalkışıyor.''
''Ne aşısı?''
''Çocuk felci için geliştirilen yeni bir serum. Doktor Salk'ın adını herhalde duymuşsunuzdur. Bu kadar yazışma gerekmese aşı hiç de fena değil.''
''Ne yazışması?''
Her hastalığın nüfus sureti getirmesi gerekiyor. Pasaport veya kimliğin faydası yok. Yalnız nüfus sureti geçerli.
Niçin?
Orasını bilmem. Bu bir kanun gereği suretin numarasını ve bu kağıdı veren yeri yazmak da benim işim. Ve bunlardan yüzlerce geliyor. Neredeyse aklımı oynatacağım. Yalnız aşı, aşı, aşı.
Aşı ha? Elinde olmadan aşı kelimesini tekrarladı. Neredeyse soluğu kesilecekti. Çünkü sarı renkli yazlık elbise giymiş nefis bir kadın lokantadan içeri girmişti. Gözlerine inanamıyordu. Kadın aklını kaçırmış olmalıydı. Çünkü FBI örgütü aynı iş üzerinde çalışan iki ajanın birlikte görünmelerini yasaklamıştı. Oysa Pamela Faber bu yasağı boş veriyordu. Tam gelip Thomas'ın karşısına oturdu ve bacak bacak üzerine atıp Dunya'yı seyre koyuldu. Tabii Dunya bir süre sonra durumu anlayıp sordu.
Bu da kim?
Efendim?
Karşıdaki kadın bana bakan kim olduğunu biliyor musunuz?
Şu sarıya boyalı nesne. Sakın. Ömrümde yüzünü görmedim.
Yalancı. O kadını tanıyorsun, hem de çok iyi tanıyorsun.
Mesele böyle başladı ve öğle yemeği boyunca devam etti. Kahveler geldiği zaman Thomas'ın gömleği terden su içinde kalmıştı. Pamela Faber ise gözlerini ayırmadan kendisini seyrediyordu. Bu olayda günün son eğlencesi olmaktan çok uzaktı. Thomas Leven Waldorf Astoria Oteli'ne döndüğü zaman William Ackroyd adı da bir adam kendisini bekliyordu. Mr. Ackroyd'u otelde genellikle Avrupalı iş adamlarıyla çalışan bir ihracatçı olarak tanıyorlardı. O günlerde Thomas'la otelde Herr Peter Scheuner adında Avrupalı iş adamlarından biri olarak tanınmaktaydı. İki sahte tüccar boş olan bara oturup konuşmaya başladılar. Ackroyd alçak sesle konuşmaya başladı.
Durum bizim için gitgide daha da güçleşiyor. Herhangi bir ilerleme kaydettin mi Leven?
Bir santim bile ilerleyemedim.
Yazık, Goldfuss'un harekete geçeceğini gösteren her türlü belirti mevcuttu. Ne zaman hareket edeceğini bilemiyoruz.
Sınırları, havaalanlarını ve limanlarını denetlememiz gerekecek.
Bu pratik bir şey değil. Elimizde yeteri kadar memur yok. Goldfuss kuşkusuz herkesin yutabileceği sahte bir pasaportla yolculuk edecektir.
Thomas'ın elinde uzun zamandan beri devamlı kullanmakta olduğu gerçek bir sahte pasaport vardı.
Acaba gerçek kimliğe de sahip olacak mı?
Bilmiyorum, bu kadar acele hareket edeceğine göre sanmam. Adamın elimizden kaçmaması bir mucize olacak.
Thomas derin derin içini çekti. Kendi kendine düşündü. Bu da yetmiyormuş gibi. Başımda bir de Miss Faber gibi bir meslektaş da var. Bu şekilde hareket ettiği için ona iyi bir ders vermek boynumun borcu olsun.
Menü 19 Haziran 1957 New York. İlkbahar salatası, pilavlı şiş kebabı, muz kızartması. Bu yemek sayesinde Thomas tarihin en büyük Sovyet casusunu yakaladı. İlkbahar salatası. Taze bir salatalığı ince ince doğrayın. Birkaç tane turp ve katı yumurtayı da aynı şekilde dilimlere ayırın. Hepsini tabağa dizin. Tuz, biber, maydanoz, kıyılmış zeytin ve ançuez ilave edin. Üzerine ekşi krema döküp karıştırın. Hemen servis yapın. Şiş kebap. Bir koyun filetosunu kalın dilimlere bölün. Zeytinyağı, limon, kıyılmış soğan, maydanoz, biberden meydana gelen bir karışım içerisinde en az 12 saat bırakın. Pişirileceği zaman bir diş sarımsak ile biraz da sirke ilave edin. Etleri şişe dizerken bir et, bir parça jambon koyun. Etin iç kısmının pembe kalmasına da dikkat ederek kızartın. Pilav, İtalyan usulü. Büyük bir soğanı tereyağda kavurun. Sarı ile kahverengi arası bir renk alıncaya kadar yapın bu işi. Kuru pirinç ekleyip 10 dakika daha kavurun. Devamlı karıştırın. Karışımın 1,5 katı kadar kaynar su ilave edin. Biraz tuz atıp kapalı kapta pişirin. 30 dakika kadar çok hafif ateşte. Muz kızartması. Soyulmuş, fazla yumuşak olmayan muzların her iki tarafını da tereyağda kızartın. Biraz sıvı bal, bir parça da rom ilave edin. Muzları tabağa koyup üzerlerine dövülmüş badem ve fıstık dökün.
9. kısım. Thomas sinirli bir sesle bağırıyordu.
Bu hareketin yüzünden esaslı bir dayağı hak ettin.
Thomas ince bir kimono giyen ve içinde herhalde bir şey olmayan Pamela'nın ufak dairesindeydi.
Hangi akla hizmet Roganoff'a geldin sanki?
Herhalde herkes gibi benim de Roganoff lokantasına gitmeye hakkım var.
Ben oradayken hakkın yok.
Orada olduğunu bilmiyordum.
Pamela da sesini yükseltmişti. Thomas bağırarak onu bastırdı.
Orada olduğumu pekala biliyordun.
Bilsem ne olacak sanki?
Peki niçin geldin?
Senin sevgili Dunya'nı, küçük güvercinini görmek istemiştim.
Thomas'ın birden çenesi düştü. Demek bunun için bütün işi tehlikeye düşürdün.
Bana bağırma, ona aşıksın değil mi?
Çeneni kapa yoksa derini yüzerim.
Bir dene bakalım.
Peki, deneyeceğim. Thomas Pamela'nın üzerine yürüdü. Ancak kadın işini biliyordu. Bir judo hareketiyle Thomas'ı yere devirdikten sonra gülmeye başladı. Ayağa kalkan Thomas Pamela'yı yatak odasına kadar izledi. Ufak bir boğuşmadan sonra yatağa düştüler. Yatakta Pamela'yı dizleri arasına sıkıştıran Thomas genç kadını dövüyor. Pamela da "bırak beni, bırak beni" diye bağırıyordu. O arada Pamela'nın kimonosu açıldı. Genç kadının içinde hiçbir şey yoktu. Thomas hiç heyecanlanmadan Pamela'yı dövmeye devam ederken o da bir yandan bağırıyordu. Bir ara kurtulup Thomas'ı ısırdı. Thomas kendi kendine tıpkı Chantal diye söyleniyordu. Birden ona doğru eğildi, dudaklarını genç kadının dudaklarına yapıştırdı. Önce Thomas'ı ısıran Pamela'nın dudakları açıldı ve kollarını Thomas'ın boynuna doladı. İlk öpüşmelerinin zevkini uzun uzun çıkardılar. Artık Pamela ile Thomas için zaman kavramı kalmamıştı. Thomas kendine geldiği zaman bir çift sevgi dolu göze bakıyordu. Pamela fısıldadı. "O kadar kıskanıyorum ki senin o Rus kızını hiç çekemiyorum." Birden kadının kolunda aşının bıraktığı yuvarlak izi gördü. Bembeyaz kesildi ve mırıldandı. "Aşı?" Kendisini öpmek üzere olan Pamela şaşırdı ve "ne oldu?" diye sordu. Thomas aptal gibi "aşı, aşı" diye tekrar edince daha da şaşıran Pamela "aklını mı kaçırdın?" diye sordu. Thomas düşünceler arasında kaybolmuş gibi genç kadına baktı. Goldfuss tehlikede olduğunu biliyor. Amerika'yı terk edip Rusya'ya gitmeyi deneyecek. Avrupa'da her yolcu bazı hastalıklara karşı aşılanmıştır. Bu bir kanun gereğidir. Her aşı olacak kişi doktora nüfus sureti getirmek zorundadır. Böylece kayıtlara geçmiş olur. Birden heyecanlandı, kendi kendine söylendi. Kimlik cüzdanı pasaport değil. Sahte pasaportu aslında gerçek pasaport. Acaba sahte kimlik kartı da pasaport gibi gerçek mi? Pamela da bembeyaz kesilmişti. Adam çıldırdı, tamamen çıldırdı diyordu kendi kendine. Hayır, delirmedim. Eğer Goldfuss sahte nüfus sureti getirirse o zaman kendisini suçlayıp tutuklar ve apartmanını ararız. Thomas? Şimdi beni rahatsız etme. New York'ta kaç doktor var? Nereden bileyim, en azından 10.000. Neyse, aldırma. Eliyle karyolaya bir yumruk attı ve bütün FBI ajanları bu işin peşine düşmüş olsa bile aldırmam. Hepsi de bu yüzden çıldırırsa umursamam. Tecrübe etmek gerekecek. 10. Kısım. 19 Haziran 1957 günü FBI ajanları New York'ta harekete geçmişlerdi. 10 milyon nüfusu New York şehrinde bulunan 13.810 doktoru ziyaretle görevliydiler. Her birinde 45 yaşlarında kepçe kulaklı, ince dudaklı bir adamın resmi vardı. Adam gözlük kullanıyordu. O gece 277 adam 277 fotoğrafla aynı soruyu hatırlayamadıkları kadar çok kere tekrarladılar. ''Bu adamı tanıyor musunuz doktor? Hastanız mı? Kendisini yakın bir geçmişte aşıladınız mı?'' Aynı soruların sorulmasına ertesi gün de devam edildi. Bu arada Peter Scheuner adında bir Alman tüccar Waldorf Astoria Oteli'nde iğne üzerinde oturuyordu. Zaman zaman odasındaki telefon çalıyordu. Kendisini arayanlar FBI ajanları olup harekatın başarısız bir şekilde devam ettiğini şifreyle bildiriyorlardı. Her keresinde de Thomas içini çekerek ahizeyi yerine koyuyordu. 21 Haziran günü saat 16.35'te durum birden değişti. Telefon bir kere daha çalmıştı. Karşıdaki ses "sıfır" dedi. Thomas elektriklenmiş gibi ayağa fırlayıp sordu. "Nerede?" "3145 Riverside Drive caddesinde. Doktor Wilcox." 20 dakika sonra Thomas Leven, Doktor Ted Wilcox'un karşısındaydı. Doktor Wilcox, New York'un yoksul bir mahallesinde muayenehane açmış yaşlı bir doktordu. Elindeki fotoğrafa bakan doktor, "tabii ki bu adamı tanıyorum" dedi ve devam etti. "Çünkü buralara iyi giyimli pek az insan gelir." Thomas kendi kendine söylendi. "İşte burada hata ettin süper ajan. Bulunduğun yerden çok uzakta bulunan bir doktora gittin. Nedenini biliyorum ama yine de hataydı." Doktor Wilcox devam etti. 16 Haziran günü öğleden sonra muayenehaneme geldi ve ona aşı yaptım. Kendisine uluslararası sarı aşı kartını verdim. Bildiğiniz gibi Avrupa'ya yolculuk edenlerden istenilen bir karttır bu. Yaşlı doktor fişlerine bakarak 16 Haziran günü kendisine gelen hastanın adı yazılı kartı çıkardı. Adamın adı Martin Collins. Nüfus suretine göre Amerikan vatandaşı olup 7 Temmuz 1970 tarihinde Manhattan'da dünyaya gelmiş. Doğum il muhabirinin numarası 32.027-7-71.897.
Saat 5'i çeyrek gece Thomas Lieben ve FBI örgütünün bir ajanı Manhattan nüfus memurunu mesai dışı çalışmaya ikna ettiler. Tozlu dosyalar arasında bir süre çalıştıktan sonra memur bağırdı. Martin Collins, Collins Martin, bu karışıklığın sebebi ne? Numarasının 32.027.7.7.71.897 olduğunu söylememiş miydiniz? Başıyla doğrulayan Thomas, evet dedi. Memur Thomas'a baktıktan sonra, öyleyse dinleyin beni dedi. Bu doğum il muhabiri 4 Haziran 1898 tarihinde 6 Ocak 1902 günü zatürreden ölen Emil Wooderman adında 4 yaşında bir çocuk için çıkarılmış. FBI ajanına bakan Thomas, şimdi herifi yakaladık dedi. 11. Kısım. Kapıya çakılan pirinç levhada Emil Robert Goldfuss adı okunuyordu. Söz konusu kapının dışında Fulton Caddesi'ndeki 252 numaralı dev apartman blokunun üst katında iki kişi duruyordu. 21 Haziran 1957 günü saat 19'u tam 6 dakika geçiyordu. Adamlardan biri koltuğunun altındaki tabancayı çekip emniyetine açtı. Diğeri cebinden altın bir çalar saat çıkararak, ''Ne garip saat, daha 7 ama kurtlar gibi acıktım.'' dedi. Bu Thomas'tı. FBI ajanı kapıyı vurup tabancasını doğrulttu. Üzerinde bir ressam tulumu, elinde resim paleti bulunan uzun boylu bir adam kapıyı açtı. Gülüşünden zeka ve sevimlilik akıyordu. Tabancayı görünce, ''Nedir bu, şaka mı? Bir ilan mı yoksa bir armağan mı?'' diye sordu. FBI ajanı gülmüyordu. ''Mr. Goldfuss, Mark veya Collins, başka adınız neyse, sizi tevkif ediyorum.''
''Beni tevkif mi ediyorsunuz?''
''FBI.'' Öteki adam nazik bir tavır takınarak, ''Aziz dostum, beni tevkif edemezsiniz. Çünkü ben ne bir suç işledim ne de sizin elinizde tutuklama emri var.'' dedi. ''Yanılıyorsunuz Mr. Goldfuss, tutuklama emri var.'' diyen Thomas da gülüyordu şimdi. ''Siz kimsiniz?'' ''Bir aile dostu.'' diye cevap veren Thomas devam etti. ''Yani FBI ailesinden. Tutuklama emrinin birkaç hafta önce hazırlandığını size bildirmek isterim. Yalnız bunu doldurabilmek için iyi ve geçerli bir neden bulmak gerekiyordu. Dün de bunu bulduk. Sahte bir nüfus sureti.'' Aynı anda alt kattan iki tavan arasından da iki kişi kapının önüne geldi. Thomas devam etti. ''Bu arkadaşları beraberimizde getirmemizin nedeni sizin sadece kimlik kağıdı sahtekarı olmadığınızı bilmemizdendir.''
''Ya peki ben başka neymişim?''
''Belki de Sovyetler Birliği'nin bugüne kadar kullandığı en mükemmel ajan. Ben hiçbir zaman kimseye hak etmediği şeyler söylemem.'' Goldfuss da Thomas'a bakıp güldü. İki adam uzun süre bakıştılar. Stüdyo derhal arandı. FBI ajanları Martin Collins'a ait doğum il muhabirini, Goldfuss adına 1 Temmuz tarihinde Avrupa'ya bir vapur bileti ve iki tablo arasına gizlenmiş Holly Crafter tipi son derece kuvvetli bir verici buldular. FBI memurları Goldfuss'un bavulunu hazırlamasına yardım ettiler. O arada Thomas Goldfuss'un kağıt mendile benzer bazı kağıtları attığını fark etti. Thomas sepetten bu kağıtları çıkarıp aldığı zaman Goldfuss'un yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Thomas kağıtları düzeltti, üzerlerinde sinek pisliğinden büyük olmayan lekeler vardı. Thomas kendi kendine söylendi. ''Hımm, 25 yıl çeşitli ülkelerde hayatı pahasına giriştiği casusluk faaliyeti Thomas'ı dikkatli bir adam yapmıştı.'' İki gün sonra Amerika'da bomba gibi haberler patladı. Gelmiş geçmiş çağların en büyük Rus casusu yakalanmıştı. Kullanılmış kağıt mendillerde gizlediği mikrofilmler son derece güç bir şifrenin çözülerek gerçek adıyla hayat hikayesinin açıklamasını sağlamıştı. Sovyet gizli servisinde albay olan Rudolf Ivanovich Abel 10 yıl Amerika'da hiç şüphe uyandırmadan ve rahatsız edilmeden casusluk yapmıştı. 23 Haziran 1957 günü Telexler bütün dünyaya Sovyet casusunun tutuklandığı haberini yayıyordu. Hatta sonraki günler ve haftalarda Albay Andorf Ivanovich Abel gazetelerin baş köşelerini işgal etmeye devam etti. Dünya onun hakkında çok şey öğrendi ama hiçbir zaman her şeyi öğrenemedi. Örneğin hiç kimsenin 17 Ağustos 1957 günü Maryland eyaletinin güzel köşeleriyle ünlü ormanlık arazisindeki dağ evinde neşeli bir adamla iki ciddi centilmenin öğle yemeği yediklerinden haberi yoktu. Bir ara Thomas Lieben neşeli bir sesle aykırmıştı. ''Baylar, niçin bu kadar ciddisiniz?'' Thomas bu sırada Amerika FBI örgütünün başkanı J. Edgar Hoover ile 40 yaşında ve saçları bembeyaz olan James B. Donovan'a bakıyordu. İleride Abel'in yargılanması sırasında Donovan Abel'i savunacaktı. Thomas elinde birçok mutfak malzemesi olduğu halde henüz mutfaktan gelmişti. Elindeki malzemeyi masaya koyarken kendi sorusuna kendi cevap verdi. ''Neden bu kadar ciddi durduğunuzu biliyorum. Birbirine rakip iki ayrı örgütte savaş süresince görevli olup birbirinizi sinirden deli ettiğiniz günleri hatırladınız da ondan değil mi?'' Yaranın tam üstüne bastığı anlaşılır gibiydi. Hoover genzini temizledi. Donovan kesik kesik öksürdü. Donovan savaş sırasında ünlü stratejik hizmetler dairesinin başındaydı. Adamları çok kereler Hoover'ın FBI memurlarıyla çatışmışlardı. Thomas masadaki ufak tencereyi ispirt ocağına koyarken her zamanki neşesiyle devam etti. ''Lütfen oturunuz baylar. Sinirlenebileceğinizi düşünerek ilk olarak sinirleri yatıştıran, zihinleri açıp moral takviye eden bir yemek seçtim.'' Menü 17 Ağustos 1957 Maryland. Şampanyalı dana böreği, Grenoble usulü dil balığı, ananaslı gözleme. Liebe'nin şampanyalı böbrekleri önemli kişileri düşündürdü. Şampanyalı dana böbreği. Ufak dana böbreklerinin yağı ve zarı çıkartılır, ikiye bölünür. Tost ekmeği ince dilimler halinde kesilerek dilimlerin iki yüzüne de tereyağı sürülür. Kesik tarafı altta kalmak üzere üzerlerine böbrekler yerleştirilir. Acı hardal, çiğ krema, biraz yağ, bir yumurta sarısı, tuz, kırmızı biber karıştırılarak koyu bir krema meydana getirilip böbreklerin üzerine fırında 10 dakika bırakılır. Sivri uçlu bir çatalla pişip pişmediği kontrol edilir. Kan çıkmasa böbrekler pişmiştir. Sıcak olarak servis yapılır. Grenoble usulü turna balığı. Balıkçıdan balıkları temizleyip filetolarını çıkarmasını isteyin. Filetoları iyi muhafaza etmek için yarım saat limon suyu, tuz, biber içinde bırakın. Sonra iyice kurutun ve her iki tarafını kızgın yağda kızartın. Isıtılmış bir servis tabağına yerleştirin. Sonra ufak limon parçalarını ve kaparileri tavada kalan tereyağın içinde ısıtın. Bu sos sonra balığın üzerine dökülür. Yemek sofraya yanında üzeri ince kıyılmış maydanozlu haşlanmış patatesle getirilir. Ananaslı gözleme. Orta boy ince gözlemeleri iyice pişirin. Bir yüzüne ananas reçeli sürerek sarın ve sıcak tereyağda kızartın. Derhal servis yaparak üzerine ceviz rendesi serpin. En iyi sonuç veren gözlemeler karışımı bir saat önceden hazırlanıp dinlendirilmiş olanlardır.
31. ayrımın sonu. Sayfa 394.